Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbimiz Teala'nın ismiyle başlıyor, ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Peygamberi Zişan Efendimiz'e, âline ve ashabına binlerce salat ve güllerce selam gönderiyoruz. Rabbimizin rahmeti ve bereketi, affı ve mağfireti, selam ve selameti hepinizin üzerine olsun aziz dinleyenlerim. Erkam Radyo'da Ruhul Beyan sohbetlerinde sizlerle bir kez daha buluşmamızı lütfeden Rabbimize şükürler ediyor. Sohbetimizin feyizli ve bereketli olmasını yine ondan niyaz ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, bugün sizlere Tevbe suresinin 81 ila 83. ayetlerinin tefsirini Ruhul Beyan fi Tefsiril Kur'an adlı eserinden İsmail Hakkı Bursevi rahmetullahi aleyhin bize yazıp bıraktıklarından işlemek istiyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, önce bu ayeti kerimelerin tilavetini sizlere takdim edecek, ardından inşallah sohbetimize geçeceğiz. Şimdi söz, sözlerin en güzeli Yüce Rabbimizin ilahi vahyinde. Tevbe suresinin 81 ila 83. ayetleri.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود الأرض أول مرة إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين صدق الله العظيم.
Kıymetli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayet-i kerimeleri Rabbimiz cümlemizden ahsen-i kabul ile makbul eylesin. Ve yine niyazımız odur ki hasıl olan sevabı sevgili peygamberimiz başta olmak üzere bütün peygamberan-ı izamın, ehl-i beytinin, ashab-ı güzin efendilerimizin Bedir ve Uhud'da şehadet şerbetini içerek şühedai İslam'ın öncüsü olan bütün ashab-ı kiramın şehitlerinin ve bugüne kadar ilahi kelimetullah uğrunda can veren bütün şehitlerimizin ervahına, Allah yolunda azalarını kaybederek ahiret yurduna gazi olarak göçen bütün mümin ve müminatın, hasseten bir yılı aşkın bir zamandır Filistin'de, Gazze'de, vatan, mukaddesat, Mescid-i Aksa için can veren bütün kardeşlerimizin ruhlarına, sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ervahına, Kur'an-ı Hakimi bizlere tefsir edip bırakan müfessirlerin, Efendimizin sözlerini bizlere anlatan ve aktaran muhaddislerin, fukahai İslam'ın, kibar-ı evliyanın ve saadat-ı kiram hazaratının ruhlarına ve bil cümle mümin ve müminatın ervahına hediye ediyoruz. Rabbimizden kabul buyurmasını ve ruhlarına vasıl eylemesini niyaz ediyoruz. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, Tevbe suresinin 81. ayetinde Rabbimiz Teala bizlere daha önceki sohbetlerimizden hatırlayacağınız üzere Asr-ı Saadet'te Tebük seferi esnasında muhtelif şekillerde nifaklarını gösteren münafıklardan bahsediyor idi. 81. ayetten sonrası da yine onlarla ilgili. İşte bu 81. ayette Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Geride bırakılanlar Allah Resulü'nün hilafına yerlerinde oturup kalmalarına sevindiler. Mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad etmekten hoşlanmadılar. Sıcakta sefere çıkmayın dediler. De ki cehennemin ateşi daha sıcaktır. Keşke anlasalardı. Müellifimiz sözlerine şöyle başlıyor bu ayetin tefsiriyle alakalı olarak. Geride bırakılanlar, işte bunlardan maksat, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Tebük gazvesine çıkarken izin istemeleri üzerine kendilerine izin verip Medine'de bıraktığı münafıklardır. Muhallefun kelimesi insanın geride bıraktığı şey demektir. Mutehallefun ise kendisi geride kalan demektir. Ayette geçen Allah Resulü'nün hilafına ifadesinden Allah Resulü'nün arkasından ve o çıktıktan sonra oturmakla sevinenler anlaşılmaktadır. Nitekim Allah Resulü çıkmış, onlar ise çıkmamışlardı. Hilafun kelimesi ayrıca muhalefet etmek manasına da gelebilir diyor müfessirimiz ve şöyle devam ediyor. Bu takdirde peygamber cihada çıktığı halde kendileri cihattan geri kalarak peygamber aleyhissalatu vesselama muhalefet ettikleri için sevindiler manasına gelir. Yine ayette geçen yerlerinde oturup kalmalarına yani savaşa çıkmayıp yurtlarında oturmalarına ve savaştan geri kalmalarına sevindiler. Müellifimiz şöyle devam ediyor. Çünkü onlar kalplerinde taşıdıkları küfür ve ikiyüzlülüklerinin yanında rahatı ve bolluk içerisinde yaşamayı, Allah'a itaat etmeye tercih ettikleri için, mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad etmekten hoşlanmadılar. Ayette yer alan sevindiler ifadesi, aslında hoşlanmadılar ifadesine de delalet etmektedir. Hoşlanmadılar ifadesi ayrıca zikredilerek, mallarını ve canlarını Allah yolunda harcayan ve Allah Teala'nın rızasını kazanmayı tercih eden müminlere tariz yapılmıştır. Hoşlanmadılar sözü mana bakımından sevindiler sözüne terstir. Çünkü sevinme sevginin bir semeresidir diyor müellifimiz. Şöyle devam ediyor sözlerine. Münafıklar birbirlerini savaştan geri koymak, savaşa çıkmayıp Medine'de oturmak hususunda birbirlerine destek olmak ve aralarında kötülüğü tavsiye etmek üzere birbirlerine sıcakta sefere çıkmayın. Çünkü onun şiddetine dayanılmaz dediler. Ya da münafıklar bu sözü birbirlerine değil de müminlere söylediler. Bununla da müminleri cihattan alıkoymak ve onları iyilikten uzaklaştırmak istemişlerdi. Böylece münafıklar küfür ve dalalet hastalıklarından şu üçünü kendilerinde toplamış oldular. 1. Savaşa katılmayıp Medine'de kalmakla buna sevinmek. 2. Cihattan hoşlanmamak. 3. Başkalarını cihattan men etmek. Tebük gazvesine hurmaların olgunlaşmaya başladığı bir vakitte çağrılmışlardı. Bu vakit sıcağın en şiddetli olduğu bir zamandı. Urve bin Zübeyr'in Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Tebük seferine çıkışı güz dönemine rastlamıştı sözü, o mevsimde sıcaklığın bulunmasına aykırı düşmez. Çünkü güz mevsiminin ilk dönemlerinde terazi burcunda şiddetli sıcaklık olur diyor müellifimiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber sefere çıkmaktan geri kalanlardan birisi de Ebu Hayseme idi. Peygamberimiz sefere çıkalı birkaç gün olmuştu. Sıcak bir günde Ebu Hayseme ailesinin yanına girdi. İki hanımını bostanda kendilerine ait çardaklarda buldu. İkisi de çardağının içini sulamış, su soğutmuş ve yemek hazırlamıştı. Bostana girip iki hanımına ve onların hazırladıkları şeylere baktı ve kendi kendine, "Resulullah sıcakta, Ebu Hayseme ise gölgede, soğuk su, hazır yemek ve eşleriyle beraber. Bu insafa sığmaz," dedi ve ailelerine, "Vallahi sizin hiçbirinizin çadırına girmeyeceğim. Gidip Resulullah'a yetişeceğim. Çabuk bana azık hazırlayın," dedi. Hanımları da denileni yaptılar. Su taşıyan bir devenin yanına gidip ona bindi. Kılıcını ve mızrağını da aldı. Sonra Resulullah'ın peşine düştü ve ona yetişti. Hafız der ki, "Yol arkadaşlarından usanmak işbilirlik değildir. Sonunda rahata ereceğini düşünerek zorluğa katlan. Dünyada eziyet çekmeden rahata ermek mümkün değildir. Evet, elest ahdini belaya bağlamışlar. Ben dostun diyarındanım, onun halkındanım, yabancı yerden değilim. Ey Rabbim, beni tekrar dostlarıma ulaştır." Bu beyitten sonra müellifimiz şöyle devam ediyor. Onların, yani münafıkların yanıldıklarını göstermek ve cahilliklerini ortaya koymak üzere, "Ey Habibim, de ki, cehennemin ateşi bu sıcaklıktan daha sıcaktır. Siz ise bu aykırı davranışınızla cehennem ateşini tercih ettiniz. Size ne oluyor da ondan sakınmıyorsunuz?" Ve ayet şöyle bitiyor. Keşke anlasalardı. Yani bunun böyle olduğunu bilselerdi, asla muhalefet etmezlerdi. Bir hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur. Sizin bu dünyadaki şu ateşiniz, cehennem ateşinin ancak 70 parçasından bir parçadır. Hadisin açıklaması şöyledir diyor müfessirimiz. Şayet dünyadaki tüm odunlar toplansa ve bu odunların tamamı tutuşturulsa ve böylece ateş meydana gelse, cehennem ateşinin 70 parçasından bir parçası, yakılıp da oluşan dünya ateşinin sıcaklığından daha şiddetli olur. Müellifimiz diyor ki, rivayet edildiğine göre Adem aleyhisselam cennetten indirilince Cebrail aleyhisselam cehennemin bekçisi olan Malik'e gitti ve ondan Adem aleyhisselam için bir kor parçası aldı. Adem aleyhisselam o koru eline alınca avucunu yaktı. "Bu nedir ey Cebrail?" diye sordu. Cebrail aleyhisselam, "Cehennemden bir kor. Onu 70 defa yıkadım, sonra da sana getirdim. Üzerine odun at ve ekmeğini pişirip ye," dedi. Adem aleyhisselam ağladı ve "Bunun sıcaklığına benim çocuklarım nasıl dayanır?" dedi. Cebrail aleyhisselam, "Allah'a itaatkar olan çocuklarına onun hiçbir zararı dokunmaz," dedi. Nitekim bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur: "Cehennem mümine, çabuk geç ey mümin, senin nurun alevimi söndürdü," der. Ve müellifimiz diyor ki, "Allah ile beraber olan kimseyi hiçbir şey yakamaz." Miraç gecesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haline baksana. Esir tabakasını, yani atmosferin 9. tabakasını bir kılı dahi yanmadan nasıl geçti? Yine ateş nasıl İbrahim aleyhisselam için serinlik ve esenlik oldu? Kıymetli dinleyenlerim, 82. ayet-i kerimeye gelmiş bulunuyoruz. Rabbimiz Teala bu ayette şöyle buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim. Artık onlar kazandıkları işlere karşılık az gülsünler, çok ağlasınlar. Müfessirimiz diyor ki, ayetteki artık kazandıkları işlere ifadesi, yaptıkları türlü günahlara karşılık dünyada az gülsünler. Bu söz insan ömrünün müddetine işaret etmektedir. Dünyanın ömrü az olduğuna göre dünyada yaşayanın ömrü nasıl olur? Elbette onun ömrü azın azı olur. Ayetteki ifade olan çok ağlasınlar, ahirette ateşte çok ağlasınlar demektir. Yani onlar dünyada kazandıkları çeşitli günahların karşılığı olarak ahirette çok ağlasınlar demektir. Ayette ağlasınlar ve gülsünler ifadeleri emir kipiyle gelmiştir, fakat haber manasınadır. Onlar az gülecekler ve çok ağlayacaklar demektir. Haber verilenlerin gerçekleşmesi kesin olduğu için az gülsünler, çok ağlasınlar şeklinde emir kipiyle gelmiştir. Çünkü emrine daima itaat edilen bir amirin verdiği emir, emredilen tarafından neredeyse hiç ihmal edilmez. Rivayet edildiğine göre münafıklar cehennem ateşinde dünyanın ömrü kadar ağlarlar. Gözyaşları hiç dinmez. Uyku yüzü görmezler. Bir hadiste şöyle buyurulmuştur: Allah cehennemliklere bir ağlama gönderip musallat eder. Onlar da gözyaşları kuruyuncaya kadar ağlarlar. Sonra kan ağlamaya başlarlar. Öyle ki yüzlerinde akan gözyaşları sebebiyle çukurlar oluşur. Bu hadis-i şerif İbn-i Mace tarafından rivayet edilen sahih bir hadistir aziz dinleyenlerim. Müellifimiz devam ediyor. Ayette geçen gülmenin sevinçten, ağlamanın da gamdan, azlığın yokluktan, çokluğun da süreklilikten kinaye olması da mümkündür. Yani onlar yarın gamlı, ferahsız ve daima sevinçsiz olurlar. Bu tefsire göre gülme ve ağlama vakti ahirettedir. Gülme ve ağlama vaktinin dünyada olması da mümkündür. Yani Allah Resulüne karşı gösterdikleri kibir ve kötü hal sebebiyle münafıkların gülmelerinin az, ağlamalarının da bu yüzden çok olması gerekir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine şöyle demiştir: "Şayet benim bildiklerimi bilseniz elbette çok ağlar, az gülerdiniz." Bu hadisi şerifi de İmam Buhari, İmam Müslim, İmam Nesai ve İmam Tirmizi eserlerinde zikrediyor kıymetli dinleyenlerim. Bu ayetle ilgili tefsirine müellifimiz şöyle devam ediyor. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün çarşıya çıkmıştı. Birbirleriyle konuşup gülüşen bir topluluğa rastladı. Durup onlara selam verdi ve "Lezzetleri gidereni çok anın" buyurdu. Biz "Lezzetleri gideren nedir ya Resulallah?" diye sorduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Ölümdür" buyurdu. Ve Saib'den bir beyit aktarıyor müellifimiz. Sabah gönlü kararmış olanların gafletine güler. Sabahın bu hale gülmesinden gafil olma. Hasan-ı Basri Hazretleri gülmekte olan bir gence rastladı. Ona "Oğulcuğum, Sırat Köprüsü'nden mi geçtin?" diye sordu. Genç "Hayır" diye cevap verdi. Hasan-ı Basri, "Cennete mi gideceksin yoksa cehenneme mi, biliyor musun?" diye sordu. Genç yine "Hayır" dedi. Hasan-ı Basri, "Peki bu gülmek de neden?" diye sordu. Bu genç ondan sonra bir daha gülerken hiç görülmedi diye aktarılıyor eserimizde. Yine hikaye edildiğine göre Musa aleyhisselam ile Hızır aleyhisselam birbirinden ayrılırken Hızır aleyhisselam ona şu tavsiyelerde bulundu: "Münakaşacılıktan ve inatçılıktan sakın. İhtiyacın dışında sokakta fazla dolaşma. Tuhaf bir şey olmadıkça çok gülme. Hatandan dolayı da ağla ey İmran'ın oğlu." Muhammed bin Vasi bir adama, "Cennette bir kişiyi ağlarken görsen onun ağlamasına şaşırmaz mısın?" diye sordu. Adam "Elbette" deyince Muhammed bin Vasi şöyle dedi: "Dünyada gülen ve nereye doğru gittiğini bilmeyen kişi var ya, işte bu ondan daha da şaşılacak bir durumdadır." Ve müellifimiz Vehb bin Münebbih'in şöyle dediğini rivayet etmiştir: "Zekeriya aleyhisselam oğlu Yahya aleyhisselamı kaybetmiş ve aramaya başlamıştı. Sonra onu bir kabre yaslanmış ağlarken buldu. 'Yavrucuğum, bu ağlamak da nedir?' diye sordu. Yahya aleyhisselam, 'Annemin bana söylediğine göre Cibril sana cennet ile cehennem arasında alevli bir gölge olduğunu ve onun sıcaklığını ancak gözyaşı söndürdüğünü haber vermiş' diye cevap verdi. Bunun üzerine Zekeriya aleyhisselam, 'Ağla yavrucuğum, ağla'' dedi. Kâb-ül Ahbar'dan rivayet edildiğine göre şöyle denilmiştir: "Allah bir melek gönderip kanadıyla ciğerine, yüreğine dokunmadan kul ağlamaz. Kul ancak melek bunu yaptığı zaman ağlar." Ve Hazreti Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: "Üç göz var ki bunlara cehennem ateşi dokunmaz. Allah yolunda yerinden çıkarılıp kör edilen göz, Allah yolunda geceleyin muhafızlık yapan göz, Allah korkusundan ağlayan göz. Yine bir hadiste şöyle denilmiştir: Allah yolunda bir damla gözyaşı dökmek, bin dinar sadaka vermekten bana daha sevimlidir. Müellifimiz diyor ki, Tevrat'ta şu ifadeler geçmektedir: Ey Ademoğlu! Gözlerin yaş döktüğü zaman gözyaşlarını elbisenle silme, onu elinle sil. Çünkü gözyaşı rahmettir. Alimler der ki, 10 türlü ağlamak vardır. 1. Sevinçten ağlamak. 2. Hüzünden ağlamak. 3. Merhametten ağlamak. 4. Meydana gelecek olan bir şeyden korkarak onun için ağlamak. 5. Yalandan ağlamak. Bunu açıklıyor müellifimiz. Ölüye ağlamayı adet edinen ağaççı kadının ağlaması gibidir bu. Çünkü böyle kadınlar başkalarını ağlamaya teşvik ve tahrik etmek için yalandan ağlarlar. Bir eserde şöyle denilmiştir: Başkalarını ağlatmak için yalandan ağlayan kadın, kıyamet gününde kabrinden saçı başı karışık, toz toprak içinde, üzerinde lanet elbisesi ve ayıp zırhı olduğu halde elini başına koymuş, vah başıma gelenler, vah diyerek ve bir köpek gibi havlayarak çıkar. Altıncı olarak müellifimiz ağlamanın çeşidini aktarıyor bize. Muvafakat ağlaması diyor. Bir grubu ağlarken görmek ve onların ağlama sebebini bilmeksizin onların arasına katılarak ağlamak. 7. Hasretten ötürü ağlamak. 8. Tahammül edilemeyecek bir acıdan dolayı ağlamak. 9. Haksızlık ve zayıflık dolayısıyla ağlamak. 10. Nifak ağlaması. Bu, kalp kas katı olduğu halde gözün yaş akıtması şeklinde olur diyor müellifimiz. Ve şöyle devam ediyor: Ağlıyor gibi görünmeye gelince, bu insanın kendini ağlamak için zorlamasıdır. Ağlıyor gibi görünmenin övülen ve kötülenen olmak üzere iki türü vardır. Övülen türü kalp yumuşaklığı elde etmek için yapılandır. Kötülenen türü ise gösteriş için ve başkaları duysunlar diye ağlıyormuş gibi davranmaktır. Hasılı, ahireti isteyen kişinin az gülüp çok ağlaması gerekir. Ölümden ve hesaba çekileceğinden gafil olmamalıdır kişi. Çünkü nice gülen insan var ki kefeni, kumaşları beyaza boyayan kimsenin elinde hazırdır. Hafız der ki, Hafız o salınarak giden kekliğin kahkahasını gördü. Halbuki kaza şahininin pençesinden gafil idi. Kıymetli dinleyenlerim, birinci bölümün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dilerseniz burada bir ara verelim ve İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin eserlerinden birini sizlere dinletelim. Ardından sohbetimizin ikinci bölümünde konumuzu işlemeye devam edelim inşallah.
Mevlam senin aşkın yeter, gayrı hevayı nideyim. Aşkınla dilde gül biter, bağı sivayı nideyim. Aşkınla dilde gül biter, bağı sivayı nideyim. Aşkın bana vafi durur, şevkin bana kafi durur. Derdin bana şafi durur, her gizde vayı nideyim. Derdin bana şafi durur, her gizde vayı nideyim. ile Seydus adayım ideyim. Haddim değil ey bin yaz, kullukta etmek sana naz. Hakkıyı ehli hakda yaz, ehli riyayın ideyim. Hakkıyı ehli hakda yaz, ehli riyayın ideyim. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah.
Kıymetli dinleyenlerim, Ruhul Beyan Sohbetleri programının ikinci bölümünde sizlerle yeniden beraberiz. Tevbe suresinin 83. ayetiyle sohbetimize devam ediyoruz. Bu ayeti kerimede Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Eğer Allah seni onlardan bir topluluğun yanına döndürür de, onlar savaşa çıkmak için senden izin isterlerse, de ki, asla benimle çıkmayacaksınız. Benimle beraber düşmanla savaşmayacaksınız. Siz ilk seferde oturmaya razı olmuştunuz. Öyleyse şimdi de geri kalanlarla beraber oturun. Müellifimiz diyor ki, Rabbimiz Teala, eğer Allah seni, yani seni Tebük gazvesinden sonra onlardan bir topluluğun yanına döndürür de ifadesinde, onlardan zamiriyle Medine'de kalan münafıklar kastedilmektedir. Katade'den rivayet edildiğine göre bunlar 12 kişiydiler ve bunların kimler olduğu hakkında da çok şey söylenmiştir diyor müellifimiz. Müellifimiz ayet-i kerimede geçen onlar savaşa çıkmak için senden izin isterlerse ifadesiyle katıldığın bu Tebük gazvesinden sonra seninle birlikte başka bir gazveye çıkmak için senden izin isterlerse de ki asla benimle çıkmayacaksınız. Yani seninle birlikte savaşa çıkmaları için onlara asla izin verme. Ayette çıkmayacaksınız ifadesi mübalağa için haber verme manasında bir nehidir, bir yasaklamadır. Ayetin devamındaki şu ifade de aynı şekildedir. Benimle beraber düşmanlardan herhangi bir düşmanla savaşmayacaksınız. Sebebi şöyle açıklanıyor. Siz ilk seferde oturmaya razı olmuştunuz. Bu cümle daha önce geçen hususların sebebini belirtmektedir. Yani siz önceki seferde, yani Tebük Savaşı'na çağrıldığınızda savaştan geri kalmaya razı olmuş, buna sevinmiştiniz. Öyleyse geri kalanlarla beraber oturun şimdi. Ayet-i Kerime'de bu ifadeyle bundan böyle kadın ve çocuklar gibi cihada liyakatleri olmadığı için adetleri evde oturmak olanlarla birlikte siz de oturun. Ayette geçen el-halifin geri kalanlar demektir ve bu kelimeyle erkeklerin kadınlara benzetilmesi söz konusudur. Münafıkların kelime-i şehadeti söylemeleri, namaz kılıp zekat vermeleri, oruç tutmaları, hac ve cihat gibi amelleri işlemeleri Allah katında makbul olmasa da Peygamber Efendimiz nezdinde makbul idi. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Biz zahir ile hükmederiz. Sırları ise Allah bilir. Şöyle devam ediyor müellifimiz. Öyleyse Allah Teala'nın Nebi sallallahu aleyhi ve selleme Tebük savaşından sonra geri kalanların bundan böyle kendisiyle birlikte savaşa çıkmaları, düşmanla savaşmaları ve diğer amellerini kabul etmemesini emretmiş olmasındaki hikmet nedir diye sorulursa biz deriz ki gerçi en doğrusunu Allah bilir fakat bundaki hikmet şu olabilir. Münafıklar İçlerindeki inkarı ve münafıklığı gizliyor olmakla birlikte, görünüşte Müslüman olduklarını ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emirlerine uyduklarını iddia ettikleri için, amelleri Peygamber Efendimiz katında kabul görüyor, sırları ise tevbe edip münafıklıktan gerçek imana dönerler ümidiyle Allah'a bırakılıyordu. Ancak onlar içlerinde gizledikleri şeyleri açığa vurunca, yaptıkları amelleri kendilerine reddedilmiştir, yüzlerine vurulmuştur. Bu durumda da hüküm yine zahire göre verilmiştir. Bu hususu iyi anla. Sonra şöyle devam ediyor müellifimiz. Alimler demişlerdir ki, Allah Teala savaştan geri kalmalarının cezası olarak münafıkları gazilerin divanından çıkarmış, isimlerini mücahitlerin defterinden silmiştir. Onların mahallini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sohbet meclisinden uzaklaştırmıştır. Çünkü onlar savaştan geri kalmakla ihanet etmişler, münafıklıklarını açığa vurmuşlardır. Artık anlaşılmıştır ki münafıklar halis müminler gibi kendileriyle dinin kuvvet bulacağı, İslam'ın yüceleceği kimseler değildir. Allah Teala'dan bizleri kıyamete kadar din ve dindarların dostu kılmasını niyaz ederiz diyor müellifimiz. Sonra aktardıklarına şöyle devam ediyor. Rivayet edildiğine göre Zeyd bin Harise Hazreti Hatice'nin kölesiydi. Hazreti Hatice radıyallahu anha validemiz onu Ukaz pazarında satın almış ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hibe etmişti. Daha sonra babası çıka gelmiş ve onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den satın almak istediğini ifade etmişti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, eğer kendisi buna razı olursa istediğinizi yaparım buyurdu. Zeyd'e fikri soruldu. O da, yaratılanların Hakk'a en sevgilisiyle birlikte olan kölelik, bana ondan ayrılıkta olan hürriyetten çok daha sevimlidir cevabını verdi. Bunun üzerine Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, o bizi tercih ettiğine göre biz de onu tercih ettik buyurdu. Onu azat etti ve Ümmü Eymen ile evlendirdi. Müellifimiz burada hafızdan bir beyit aktarıyor bizlere. Sevgilinin kapısında dilenciliği saltanata bile değişme. Kim bu kapının gölgesini bırakıp da güneş altına gider? Peygamber Efendimizin bu şerefli dostluğuna istidatları olmadığı için münafıklar, seferde de hazarda da ondan uzak kaldılar. Çünkü herkes kendisine benzeyen kimselere yakınlık duyar. Onlarla dostluk kurar. Bir grup insan Mekke'ye gelmişti. Bir süre sonra onlar, şehrinize geldik ve iki gün içerisinde iyilerinizi kötülerinizden ayırt ettik dediler. Onlara bunu nasıl yaptınız diye sorulunca, bizim iyilerimiz sizin iyilerinize, kötülerimiz de kötülerinize karıştı. Her biri kendi benzerine alışıp ısındı cevabını verdiler. Şair der ki, er kişiler bir vesileyle tevessül ettiklerinde, benim vesilem de Ali Muhammed'e olan sevgim olacaktır. Ve müellifimiz burada Kâşifî'nin şu sözünü aktarıyor. Cihat, yiğit adamların ve savaş meydanının savaşçılarının işidir. Asiler bunun hakkından gelemez. Dertsiz olan namert, mücahede meydanında savaşamaz. Ya git kadınlar gibi boya sür kokulan, ya da mert erkekler gibi meydana gir. Ve yine Sadi'nin şu beytiyle tamamlıyor sözlerini. Aklı başında olan adam, mühim işleri vermez naehil olana. Hasırcı da dokumacıdır. Ancak kimse götürmez onu ipek atölyesine. Ve aziz dinleyenlerim, müellifimiz belli sözlerdendir dediği Zemahşeri'nin şu sözüyle tamamlıyor bu ayeti kerime ile ilgili söyleyeceklerini. Zemahşeri der ki, işler ancak akıl sahipleri sayesinde iyi ve düzgün olur. Zira değirmenler ancak iyiler üzerinde döner. Kıymetli dinleyenlerim, böylece sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Rabbimiz Teala'nın lütuf ve ikramıyla önümüzdeki hafta sizinle yeniden buluşuncaya kadar onun rahmetine, affına, bağışına ve selametine nail olmanız dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun efendim.